Ayrım 10. Kennedy'nin beyni Henning Mankell. Sayfa 107. 2. Bölüm. Fener taşıyan. Karanlıklara bağırıp çağırmaktansa bir mum yakın. Konfüçyüs. 9. Kısım. Evle ilgilenen Bayan Roig girişte merdivenlerin solunda oturuyordu. Apartmanın kapısını açıp içeri girdikleri anda muhtemelen sese duyarlı ışık yanmıştı. Doğruyu söylemeye karar vermişlerdi. Henrik ölmüştü ve onlar da onun ailesiydi. Louis evin bakımını üstlenen kadının 70'lerin ortalarında 6 ay Paris'te kaldığı sırada tanıdığı kapıcıya benzeyeceğini hayal etmişti. Güçlü, kuvvetli, abartılı bir saç şekli ve birkaç dişi çürük bir kadındı. Arkadan bir televizyonun ışığı gelir ve bir sehpaya uzatılmış, muhtemelen kocasına ait çıplak ayaklar görünürdü. Kapı 25 yaşlarında bir kadın tarafından açıldı. Louis Aaron'un kadının ne kadar hoş olduğunu görünce irkildiğini fark etti. Aaron çatpat İspanyolca konuşuyordu. Gençliğinde çeşitli barlarda çalışarak 6 ay Las Palmas'ta kalmıştı. Bayan Roig'in ilk adı Blanca'ydı ve Aaron kendisinin Henrik'in babası, yanındaki kadının da annesi olduğunu açıklayınca dostça başını sallamıştı. Blanca gülümsüyordu ama daha sonra duyacakları hakkında hiçbir fikri yoktu. Louis Aaron'un her şeyi yanlış sıralamayla anlatacağını düşünerek dehşete kapıldı. Aaron hatasını fark edip yardım etsin diye ona döndü ama Louis başka yere bakıyordu. Aaron, Henrik öldü dedi. O yüzden buradayız. Dairesine bir göz atıp eşyalarını toplamaya geldik. Blanca önce anlamamış gibiydi. Sanki Aaron'un durağın İspanyolcası şimdi tamamen anlaşılmaz ölmüştü. Aaron tekrar, Henrik öldü dedi. Blanca'nın yüzü bembeyaz oldu. Kollarını sıkıca kavuşturdu. Henrik öldü mü? Nasıl? Aaron tekrar Louis'e göz attı. Trafik kazası. Louis Henrik'in trafik kazasında ölmesine hazır değildi. İngilizce olarak hastalandı dedi. İngilizce biliyor musunuz? Blanca evet anlamında başını salladı. Hastalandı ve tükendi. Blanca bir adım geri çekilip onları içeri davet etti. Daire küçüktü. İki minik oda ve onlardan da küçük bir mutfakla minicik banyonun önünde naylon bir perde vardı. Louis şaşkınlık içinde duvarda Yunan motifleriyle bezeli iki tane poster olduğunu fark etti. Blanca yalnız yaşıyor görünüyordu. Louis evde bir erkeğe ya da çocuğa ait izler görememişti. Blanca oturmalarını rica etti. Louis onun titrediğini görebiliyordu. Acaba Henrik sıradan bir kiracı mıydı yoksa daha fazlası mı vardı? Aşağı yukarı aynı yaştaydılar. Blanca'nın gözleri dolmuştu. Louis onun Nazrin'e çok benzediğini düşündü. Kardeş olabilirlerdi. Buraya en son ne zaman gelmişti yani evine? Ağustos'ta gece gelmişti. Ben uyuyordum. Her zaman çok sessizdi. Ertesi gün kapımı çaldı. Çiçek tohumları verdi bana. Seyahate çıktığı zaman bunu hep yapardı. Ne kadar kaldı? Bir hafta, belki 10 gün. Onu pek fazla görmedim. Ne yaptığını bilmiyorum. Ama her ne yapıyorsa gece yapıyordu. Gündüzleri uyurdu. Yani onun neyle uğraştığını bilmiyorsunuz. Gazete makaleleri yazdığını söylemişti. Vakti her zaman kısıtlıydı. Louis ile Aaron bakıştılar. Louis artık dikkatli ol diye düşündü. Porselen dükkanına girmiş fil gibi davranma. İnsan gazetede çalışınca vakti hep kısıtlı olur. Ne hakkında yazdığını biliyor musunuz? Bir direniş hareketinin parçası olduğunu söylerdi. Kullandığı ifade bu muydu? Ne demek istediğini tam olarak anlamamıştım. Ama biraz iç savaş sırasındaki İspanya'ya benzediğini söylemişti. Ve kendisi Franco'ya karşı savaşan taraftandı. Ama yaptığı şeyden pek fazla söz etmezdik. Daha çok pratik şeyleri konuşurduk. Çamaşırlarını yıkardım, temizlik de yapardım, iyi ücret verirdi. Çok parası var mıydı? Blanca kaşlarını çattı. Ailesi olarak bunu sizin bilmeniz gerekmiyor mu? Louis araya girmesi gerektiğini görüyordu. İnsanın anne ve babasına her şeyi anlatmadığı yaşlardaydı. Aslında sizden hiç söz etmemişti ama herhalde bunu söylememem gerekirdi. Aaron çok yakındık, bizim tek çocuğumuzdu dedi. Louis dona kalmıştı ve Aaron'un nasıl bu kadar inandırıcı yalan söyleyebildiğini merak ediyordu. Henrik de bu yeteneği babasından mı almıştı? O da gerçeği söylemediği zaman bu kadar ikna edici oluyor muydu? Blanka ayağa kalkıp odadan dışarı çıktı. Louis bir şey demek üzereydi ama Aaron başını sallayıp dudaklarıyla bekle dedi. Blanka bir tomar anahtarla geri döndü. Henrik en üst katta oturuyordu. Daireyi kimden kiralamıştı? Madrid'de yaşayan emekli bir albaydan. Aslında burası karısının evi ama evin bütün işiyle Albay Mendez uğraşır. Evi nasıl bulduğunu biliyor musunuz? Hayır, günün birinde kira kontratıyla çıka gelmişti. Ondan önce vakitlerinin çoğunu çok yüksek sesle müzik dinleyip eve kız getiren sorunlu iki Amerikalı öğrenci vardı. Onlardan hiç hoşlanmazdım. Henrik gelince her şey daha iyi olmuştu. Blanca onları koridora kadar geçirip asansörün kapısını açtı. Louis duraksadı. Son birkaç hafta içinde birileri gelip onu sordu mu? Hayır. Louis tedirgindi. Bir terslik olduğunu hissedebiliyordu. Yanıt fazla hızlı gelmişti ve prova edilmiş gibiydi. Blanca Roig bu soruyu bekliyordu. Birisi gelmişti ama kız bunu itiraf etmek istemiyordu. Küçük asansöre sıkışırlarken Aaron'a baktı fakat o bir şey fark etmişe benzemiyordu. Asansör yukarı çıkmaya başladı. Henrik'in sık sık ziyaretçisi olur muydu? Asla ya da çok nadir. Bu tuhaf, Henrik hep etrafında insanlar olsun isterdi. O zaman onlarla başka bir yerde görüşüyordu demek ki, burada değil. Aaron çok mektup gelir miydi diye sordu. Asansör durmuştu. Blanca Henrik'in evinin kapısını açarken Louis kapıda 3 kilit olduğunu fark etti. En azından bir tanesi sonradan eklenmiş gibiydi. Blanca kapıyı açıp kenara çekildi. ''Postaları mutfak masasında'' dedi. ''İhtiyacınız olursa ben aşağıdayım. Öldüğüne hala inanamıyorum. Çok üzülmüş olmalısınız. Ben çocuk sahibi olmaya asla cesaret edemem. Öleceklerinden çok korkarım.'' Anahtarları Aaron'a uzattı. Louis hafifçe gerilmişti. Aaron başkalarının gözünde hep en önemli kişiydi. Blanca merdivenden indi. Daireye girmeden önce onun kapısının kapanmasını beklediler. Bir yerlerden müzik sesi geliyordu. Koridordaki ışık söndü. Louis irkildi. Henrik'e ait bir eve daha giriyorum. O burada değil, mezarda ama yine de burada. Koridora girip kapıyı arkalarından kapadılar. Aslında tavan arasının bir parçası olarak tasarlanmış küçük bir daireydi. Pencereden giren ışık etrafı aydınlatıyordu. Tek oda, küçük bir mutfak ve içinde tuvaleti bulunan bir banyo. Bütün daireyi koridordan görebiliyorlardı. Postalar mutfak masasının üstündeydi. Louis yığını şöyle bir karıştırdı. Birkaç tane reklam broşürü, elektrik faturası ve başka bir telefon şirketine geçmesi için davet. Aaron odaya girmişti ve Louis yanına geldiğinde odanın ortasında dikiliyordu. Louis de onun gördüğünü görebiliyordu. Duvarlarında hiçbir şey olmayan sade bir odaydı. Üzerinde kırmızı örtüsü olan bir yatak, bir bilgisayar ve kitaplarla, dosyalarla dolu bir raf, hepsi buydu. Henrik gizlice burada yaşamış, ikimize de bu daireden söz etmedi. Belli ki bu yeteneğini Aaron'dan almıştı, çeşitli gizlenme yerleri bulma yeteneğini. Hiçbir şey söylemediler, sadece dairenin içinde gezindiler. Louis gardrop yerine geçen girintinin önündeki perdeyi çekti. Gömlekler, pantolonlar, bir tane ceket, bir sepet iç çamaşırı, birkaç tane ayakkabı. Ağır botlardan birini alıp ışığa tuttu. Kauçuk tabanlarında kırmızı toprak vardı. Aaron ise masaya oturup yegane çekmeceyi açtı. Louis botları yerine koyup onun omzunun üstünden bakmak için yanına gitti. Bir an içinden Aaron'un seyrekleşen saçlarını okşamak geldi. Çekmece boştu. Louis masanın yan tarafındaki tabureye oturdu. Blanca gerçeği söylemiyordu. Aaron hayretle ona baktı. Kimse geldi mi diye sorduğumda çok hızlı cevap verdi. Bana doğru gelmedi. Ne diye yalan söylesin ki? Eskiden sezgilerime güvendiğini söylerdin. Eskiden bugün artık söylemediğim pek çok şey söylerdim. Şimdi gidip bilgisayarını açacağım.
Daha değil, dur. Henry'i bu dairede hayal edebiliyor musun?
Aaron koltuğunu döndürüp odaya bakındı. Pek değil ama zaten onu pek az tanıyordum. Bu soruya yanıt verebilecek olan sensin, ben değil.
Burada yaşamış olduğundan eminiz. 5 yıldır ona aitmiş bu daire ama onu burada hiç düşünemiyorum.
Yani burada başka bir Henry'in yaşamış olduğunu mu söylüyorsun?
Louis başını salladı. Aaron her zaman onun ne düşündüğünü tahmin edebileceğini söyledi. Birbirlerine yakın oldukları günlerde tepkilerini tahmin etme oyunu oynarlardı. Aşkları ölmüş olsa bile oyunu başarıyla oynamaları mümkün olabilirdi.
Farklı bir Henrik,
saklanmak isteyen bir Henrik.
Aman için.
Bu soruya cevap vermek için üstün yetenekleri olan sen değil misin?
Aaron suratını buruşturdu. Her şeyden ve herkesten başkalarının sorumluluğunu almaktan ve hepsinden çok da kendimden kaçan bir ay yaştım. Henry'i öyle düşünemiyorum.
Nereden biliyorsun? Ne de olsa senin oğlundu.
Benim gibi olmasına asla izin vermezdim.
Haklı olduğundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun?
Belirsizlik ve çaresizliğin sürekli yandaşlarım olduğu dışında hayatımda hiçbir şeyden emin olmadım.
Aaron bilgisayarın elektrik bağlantısını kontrol edip kapağını kaldırdı. Görünmez eldivenleri varmış gibi parmak uçlarını birbirine sürttü ve operasyona başlamaya hazırlandı. Louis'a baktı. Henrik'in sana göstermediğim bir mektubu var. Mektupta sanki başka kimseyle paylaşmamı istemediği bir sır veriyormuş gibiydi. Belki de niyeti o değildi. Ama söylediği şey o kadar önemliydi ki sana bile anlatmak istemedim.
Zaten hiçbir şeyi benimle paylaşmak istemedin.
Bu yorumu Aaron'u kızdırdı. Anlatacağım.
Aaron'un bilgisayar işini bırakıp elektronik arşiviyle ilgili hiçbir şey yapmama kararı vermeden önce aldığı son mektuplardan biriydi. Daha yeni New York'a gidip o büyük miktardaki çeki, hayatının sonuna kadar canının her istediğini yapmasını sağlayan o şeyi almış ve çoğunu yakacağı. Aaron için eski bir kanepeyi veya yatağı yakmak, köprü yakmak kadar önemliydi. Eşyalarını toplamak üzere Newfoundland'e dönmüştü. Henrik'in mektubu o sıra gelmişti, Paris'ten atılmıştı. Henrik'in arkadaşlarından biri Bosnalı genç bir violonselist, nasıl arkadaş oldukları gibi, arkadaşının kadın mı erkek mi olduğu da belirsizdi, genç solistler arasına yapılan bir yarışmayı kazanmıştı ve ödülü de Paris'in en iyi orkestralarından biriyle çalmaktı. İlk provalardan birinde Henrik orkestranın ortasında yaylı sazlarla üflemelilerin arasında oturma imkanı bulmuştu. Zor bir deneyimdi, yüksek ses ıstırap verici gelmişti. Ama Henrik geriye doğru bakınca o anı acının insana sunduğu garip gücün doğrulanması olarak algılamıştı. Bu olaydan bir daha hiç söz etmemişti.
Aaron bir orkestranın ortasında oturup acı hakkında bir şeyler öğrenen bir oğlumuz vardı dedi. İlginç bir insandı.
Louis bilgisayarı aç dedi. Aramaya devam et.
Kendisi de raftaki dosyalardan birini alıp mutfağa gitti. Henrik'in mektubunda söz ettiği acıyı yaşarmış gibi şakakları zonkluyordu. Neden bunu ona hiç anlatmamıştı? Neden bu orkestra hikayesini Aaron'a, oğluyla ilgilenmeye hiç zahmet etmeyen babaya anlatmayı tercih etmişti?
Karanlık çatılara baktı. Bu düşünce onu üzmüştü. Zaten duyduğu acıyla çökmüştü. Ve şimdi de Henrik ona daha fazla acı, utanç duyduğu bir acı veriyordu. Bu düşünceleri bir kenara bıraktı.
Daha önemli bir sorun var. Blanka doğruyu söylemiyordu. Bir anlam yaratmak için diğer parçalarla birleştirmem gereken bir parça daha buldum. Kızın yalanı bir hikayenin başlangıcı mı yoksa sonu mu bilmiyorum. Acaba Henrik öyle istediği için mi yalan söyledi? Yoksa yalan söylemesini isteyen başka biri mi vardı?
Dosyaları karıştırmaya başladı. Her sayfa bilinmeyen, bütünden kopmuş yeni bir parçaydı. Henrik ikili bir hayat sürmüştü. Barcelona'da kimsenin bilmediği bir evi daha vardı. Parayı nereden bulmuştu?
Barcelona'nın göbeğindeki bir daire ucuz olamazdı. Onun ayak izlerini takip edeceğim. Her sayfa yeni bir dört yol ağzı gibi. Bir süre sonra ne Kennedy'de ne arşiv malzemelerinin ve makalelerin fotokopileriyle ne de onun kendi notlarıyla karşı karşıya olmadığını fark etti. Diğer yandan Henrik dünyanın en büyük ilaç şirketleri hakkında malzeme toplamıştı. Çoğu Medicines, Sans Frontier ve 3. Dünya Bilimler Akademisi gibi kuruluşların yayınladığı önemli makale ve bildirimlerdi. Bazı bölümleri işaretleyip satır altlarını çizmişti. Bugünlerde kimsenin malaryadan ölmesi gerekmediğini söyleyen bir başlığı kırmızı dikdörtgen içine almış ve kenarına ünlem işaretleri koymuştu. Başka bir dosyada da vebaların tarihiyle ilgili makaleleri ve kitap alıntılarını biriktirmişti. Parça üstüne parça, hala bir bütün yok. Bütün bunlar Kennedy ve beyniyle nasıl bağlanıyor? Hatta herhangi bir bağlantı var mı? Öteki odada Aaron'un boğazını temizlediğini duydu. Arada bir klavyede bir şeyler yazıyordu. Birlikte yaşarken böyle ne kadar çok otururduk. O bir odada, ben başka bir odada. Ama daima aramızda açık bir kapıydı. Bir gün o kapıyı kapadı. Ben tekrar açtığımdaysa gitmişti. Aaron su içmek için mutfağa geldi. Yorgun görünüyordu. Lois bir şeyler bulup bulmadığını sordu. Ama Aaron başını salladı. Henüz değil. Sence bu eve ne kadar veriyordur? Çok ucuz olamaz. Blanka'ya sormamız lazım. Dosyalarında ne buldun? Hastalıklar üstüne bir sürü malzeme toplamış. Malaria, veba, AIDS. Ama senin hakkında, benim hakkımda hiçbir şey yok. Arada bazı bölümlerin veya cümlelerin, hatta tek tek kelimelerin altını kırmızıyla çizmiş, yanlarına ünlemler koymuş. O zaman altını çizdiği yerlere daha dikkatli bakmalısın. Ya da belki çizmediği yerlere daha da dikkatli. Aaron bilgisayarın başına döndü. Lois buzdolabını açtı. Hemen hemen bomboştu. Gece yarısı geldi ve geçti. Lois mutfak masasında oturuyor, ağır ağır son dosyalardan birinin sayfalarını çeviriyordu. Yine gazete kupürleri vardı. Genel olarak İngiliz ve Amerikan gazetelerinden kesilmişlerdi. Ama Le Monde'dan bir dizi kupür vardı. Kennedy'nin beyni, ölen başkanın beynine takıntınla şu önünde duran malzemeler arasında bir bağlantı olmalı. Olayı senin gözünle görmeye, dosyaları senin elinle incelemeye çalışıyorum. Ne arıyordun? Seni öldüren o muydu? İrkildi. O fark etmeden Aaron mutfağa gelmişti. Bir şey bulduğunu görebiliyordu. Ne oldu? Aaron gelip karşısına oturdu. Belli ki üzülmüş, belki de korkmuştu. Bu Louise'i her şeyden daha çok ürküttü. Bir zamanlar ona aşık olmasının bir sebebi de Aaron'un onu her türlü tehlikeden koruyacağına inanmış olmasıydı. Başka bir dosyanın içinde gizli bir dosya buldu. Hani birbirinin içinden çıkan matruşkalar gibi. Sessizleşti. Louise devam etsin diye bekledi ama Aaron hiçbir şey demedi. Sonunda Louise oturma odasına gidip bilgisayarın başına oturdu ve okumaya başladı. Fazla kelime yoktu. Sonradan düşündüğünde ne bulmayı umduğunu hayal edemeyecekti. Her şey olabilirdi ama bu değil. Ve böylece içim de ölmüş oldu. Bu bilgi her şeyi katlanılmaz kılıyor. 30'umu görmeden hayatım sona erebilir. Şimdi güçlü olmalıyım ve bütün işi tersine çevirmeliyim. Dayanılmaz olan şey bir silaha dönüşmeli. Hiçbir şeyin beni korkutmasına izin vermemeliyim. Hatta HIV pozitif olduğum gerçeğinin bile. Lois kalbinin deli gibi attığını hissedebiliyordu. Şaşkınlığının arasında Arthur'u arayıp ona da söylemesi gerektiğini düşündü. Aynı anda Nazri'nin ne bildiğini merak etti. Ona da bulaşmış mıydı? Henrik ona da mı bulaştırmıştı? O yüzden mi daha fazla yaşama gücü bulamamıştı? Sorular kafasında yankı yapıp duruyordu. Yere düşmemek için masaya tutunması gerekti. Aaron'un odaya geldiğini belli belirsiz fark etti. Düşerken Aaron tuttu. 10. Ayrımın sonu. Sayfa 118.